Ayrım 3.
Sayfa 35. Hayat sönüp giderken. Müzik kutusunu kurdunuz mu? Kırık balerinler harikuladeydi. Adanın kıyısından şarkılar ve kahkahalar geçti. Bir yerde okumuş olmalıyım. Belki tam öyle değildi. Ben sonradan öyle yaptım, uydurdum. Şarkılar ve kahkahalar geçmesi için sebep yoktu. Şarkısız ve kahkahasızdı. Ada bile değildi herhalde. Ada olduğunu nereden çıkarıyorum? Yanılsamalara sürükleyen faytondu. Kurşun renkli gökyüzü altında faytonda gidiyorduk. Bulutlar parçalanıyor, dağılıyor, birleşiyor, hızla geçiyordu. Çamların yoğun yeşili zaman zaman aralanıyor, ak köpüklü denizler görünüyordu ötede. Buraları daha önceden bildiğimi düşünüyordum. Fakat o zaman yazdı. Gün batıyor, kuzguni siyahları altın kıvılcımlı kargalar uçuşuyordu. Birer masal kargası olduklarını hissedebiliyordum. Köşkten çıkmış, yokuş aşağı koşuyordum. Buralarda dolaştığıma ve yaza dair başka belirtiler söz konusu. Seslerde, kokularda, renklerde aranıyordum. Yasemin kokuyordu. Ağustos böceği cırcırlarına ışın demetinin yıldız yıldız tozanları karışıyor, dört bir yan ses ve ışıkla kaynaşıyordu. O yaz çoktan geçmişti. Şimdi sonbahardaydık. Kuruyup kavrulmuş otlar ıslak, çürümeye yüz tutmuş. Derin bir hüzün duyuyordum. Çocuk boyuna gülümsüyor, hiç konuşmuyordu. Çocuğu duman içinde görüyordum. Gülümseyişi de duman içindeydi. Beliriyor, yitiyor, yitip belirirken kah mutlu, kah mutsuz bir gülümseyiş olup çıkıyordu. Faytoncu adada hepi topu 3-5 faytonun kaldığını söyledi. Kıştan dolayı mı diye sordum, yanıtlamadı. Köşk. İyi de önceleri bir yalı gibi geliyordu. Yalıyı hep boğaz içinde düşlüyordum. Birkaç yalı birden çıkıyordu karşıma. Hangisi? İkircikliydim. Şu kıyısına sandalla yanaşılan mı? Sandal dediğim iki çifte kürekli kayık. Oldum bittim sandalla kayığı birbirlerinden ayırt edemem. Kayık yanaşıyor, geçmiş zaman elbiseleriyle bir kadın iniyordu. Ahşabı kararmış, bel vermiş, sularda eğilen, sulara gömüldü gömülecek öbür yalı da olabilir. Sonra yalıdan vazgeçtim, köşk yaptım. Tepede bir köşk. Köşke doğru yürüdüm. Çocuk tepedeki köşke götürüyordu. Faytondaydık. Daha iskele de yanıma yaklaşmış, kendisini takip etmemi istemişti. Ressamın beni yalıda beklediğinden emin değildim. Ama hep yalı, yalılar. Sanki dekor yalıya daha uygun düşecekti. Tiyatro dekoru gibi. Perde açıldığında deniz tarafındaki bahçeyi görürüz. Arkada yalı, tasarımcı nasıl var edecekse önde deniz. Taşları yosun tutmuş birkaç basamakla denize inilmektedir. Suların fışırtısı belirli aralıklarla işitilir. Tek düze, aynı. Ortada masa, etrafında bahçe iskemleleri. Bize göre sağda şövale, şövalede duran tuval, tuvaldeki resmi görmüyoruz. Yaşlı, hem de eni konu yaşlı olmakla birlikte yaşlanmanın izlerini taşımayan bir kadın taburesinde oturuyor. Resmine, bizim göremediğimiz resme çalışıyor. Bir ara başını kaldıracak, dingin bir müzikmişçesine fışırtıları dinleyecek. Fırçaların, yağlı boya tüplerinin, incelticilerin, paletlerin durduğu öteki masayı, azıcık eğri böğrü küçük masayı, sehpa değil, unutmuş diyelim. Güneş batıyor olmalı. Yalının camları tutuşmuşçasına kızıl, pencere camları, kapı camları, limonluğun camları. Yalı demek Anadolu yakasında. Yaz camları, limonluğun camları. Yaz sonunda bir akşam. Saçının modeli, gözlerinin makyajı, hali, tavrı, her şeyi Sarah Bernhardt'a benzeyen kadın fark etmiyor ama bize göre soldan bahçeye bir adam giriyor. 50 yaşlarında, saçları dökülmüş, bakışları çekingen. Duruyor. Edası görkemli kadına, kadını sarıp sarmalayan erinç dünyasına, bahçeye, manolya ağacına bakıyor. Yazın bittiğini görüyor daha çok. Oysa yaz bitmemiştir. Anlatıda bir öykü olsa bile anlatı diyorum. Karanlık bir yalıdan söz açan yazar, başka yalıları da anıyor. Bütün o yalıların hepsinin göçtüğünü söylüyor. Motorla önlerinden geçip giderken, kırık dökükler, yıkılmış kayıkhaneler çarpılmış kalmış kafesler, taşları çatlamış deniz eşikleri görüyor. Bunlar üzerinde durmuyor, hepsine uzaktan, çok uzaktan, donuk anlamlar kondurmakla yetiniyor. Yalnızca çocuğu, karanlık yılının rıhtımında pervasızca yatan, güneşlenen çocuğa akıp gidiyordu. Evet, evet ama bu anlatının benim anlatmak istediklerimle ilintisi ne? Venedik'te ve İstanbul'da kim bilir daha nerelerde, zamanlardan zamanlara, yüzyıllardan yüzyıllara kalmış bu aynalar, sırlarındaki lekelerle beni de etkiliyordu. Yazarın kararık, adeta pas tutmuş, hem gümüşü, hem siyahımtırak, hem kızıl, hem kahverengi lekelerde hep aynalara bakıp geçmiş kişilerin yüzlerini, gülümseyişlerini, kederli ifadelerini, hep gözlerini, defalarca gözlerini yakalayıvermesine hayranlık duyuyordu. Nihayet o lekeler, yüzler, yüzyıllar, anlatımlar, sevinçler ve gözyaşları olup çıkıyor. Ne at, ne san, ne anı, ne bir sözcük. Böyle Venedik işi bir aynayı ressamın odasında mı bulacağım yoksa? Odaya girer girmez sızan ışıkta birden yazar ışıkla iletişim kurmaya çalışıyordu. Kepenkler aralansa ışık sızacak, karanlık yılının birer ikişer azalmış eşyalarını, son eşyalarını gözler önüne serecekti. Venedik aynalarından birinin ucu kırılmış. Geçmişin görkemini yansıtmaktan uzak sedirler. Perdeler kalmışsa toz içinde o kadar ki toz ağırlığına dayanamayıp her an çökebilir bu perdeler. Ressamın odasındaki kadife, kadifeyi ben uyduruyorum, sırma püsküllü kordonları da, perdeler. Kepenkleri kimse aralamayacaktı. Ama alt katın taşlığında bahçeye açılan kapı şimdilik aralıktı. Sızan ışık yalnızca taşlıkta kalmıyor, incele incele, süzüle süzüle bütün yalıda geziniyor, aydınlatışlar serpiyor, nakışları, nakışlardaki çiçekleri, şuradaki buradaki mermeri yalayıp geçiyordu. Yazar bahçeye açılan kapıyı kaparsa ışığın yok olup gideceğini, ne mermerin, ne nakışların, nakışlardaki çiçek figürlerinin seçilebileceğini duyumsayarak yalının tekrar koyu karanlıklarla baş başa kalacağına üzülüyordu. Hayat dışarıdaydı. Rıhtımda taşlara yatmış, çırılçıplak güneşlenen çocukta. Her ne kadar yalıdan bir ölüden söz açıyormuşçasına söz açsa da, ışıklarla o yalıya yaşamalar biçmek ister gibiydi. Öyleyken yine bir kepenk aralığından, hayır, bir kepenk kırığından deniz kesitlerinin belirivermesine saplanıp kalmıştı. Güneş yükseldikçe deniz ışıklara boğulacaktı. Benim için ışık değil. Biraz sonra anlatacağım gibi önce sözcükler. Hatta bir fısıltı rüzgara karışmış. Her şey hazırdı. Yasemenler de toplamıştım. Ya da daha kopuk kopuk yasemenler, iskele, orada. Öyle kısa sürmedi. Günlerce, aylarca, geceleri uyanıyor, hava ne kadar soğuk olursa olsun balkona çıkıyordum. Kıştı. Arka bahçelerdeki ağaçlar yapraksız, o tek çam ağacı, bahçeleri birbirinden ayıran yıkık duvarlar. Üşüyerek duruyordum. Hava açıksa, ay ışığının soldurduğu yıldızlara bakardım. Bazen yağmur yağar, yağmurda uzak bir ses bana seslenirdi. Bunu hiç unutamıyorum. Yağmurdaki ses ve yağmurun sesi, hayatım boyunca duyduğum seslerden daha acı, daha güzel gelirdi bana. Acıdan kurtulmak istedikçe güzelliğe kapılırdım. Bazen dayanamaz sokaklara, sabaha karşılara fırlardım. Kepenkleri açıyorum. Deniz çok uzak görünüyor. Tepedeyim, köşkte. Denizi ve çok uzak karşı sahilin bir parçasını görüyordum. Puslardan sıyıramayarak. Gün almamıştı. Karşı sahilde hala titreşen, karanlık erirken de var olmaya çalışan ışıklar vardı. Henüz sönmemiş sokak lambaları, erken kalkmaya mecbur insanların yaktıkları ışıklar, oda ışıkları. Çok geçmeden uzak karşı sahilin tepelerinde adeta kirli beyaz bir aydınlık beliriyor. Sonra ilk renkler görünüyordu. Menekşeler, limon küfleri, kızıllar iç içe geçtikçe gün ağarmaya koyuluyor. Denizde vapurlar, yelkenliler, balıkçı motorları. Kepenklerini açtığım oda artık boştu. Yalıda olduğunca bu köşk odasında hemen hiç eşya kalmamıştı. Eşyaya bakıyordum bir gravürde. Sonra gravür olmadığını fark ediyordum. Kağıt üstüne kara kalem. Kağıt mı zaman içinde sararmış yoksa sarımtırak bir kağıt mıymış? Birçok kez bakmama karşın bir kez bile açık seçik göremediğim, her görmek istediğimde tutkumda gözlerimi kamaştıran iç mekan. Bir oda mı? Ben oda diyorum. Çözemediğim şekillerde baş başayım. Perdeler, alt bölümlerinden tutturularak iki yana açılmış perdeler, tül mü, bürümcük mü, kadife mi bilmiyorum. Yer taş mı? Hasır olmalı şu masa. Üstündeki küçücük çerçeve, vazoda çiçekler, çözemediğim çiçekler, çözemediğim çiçeklere kır çiçekleri diyorum. Hep ipeksi, dalgalı, dökümlü, titreşimli kumaşların örttüğü bir şeyler. Galiba koltuk. Bir başka masa, hasır masanın örtüsü de. Hasır masadaki küçücük kutuyu birden hatırlıyorum. Kapaklı porselen çanak yanı başında. Sonra ayna. Venedik işi olmayan ayna. Dikdörtgen çevresi varaklı olabilir, olmayabilir de. Kurutulmuş çiçeklerden çelenkler. Ayna önündeki küçük masada iki şamdan, birindeki mum eğrilmiş. Yine süs kutuları, kordelalar, kordelalı bir çerçeve. Soba borusu gibi bir şey geçiyor. Galiba bir dolap. Yerdeki o nesne hasır sepet olabilir mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Vaktin daha çok akşam üzeri olduğunu düşünüyorum. Sabahı bu resme yakıştıramıyorum. Mumlar kesinlikle yanıyor. Sanatkar resmi için mumları yakmış. Duvar sanki isli. Rüyada görmediğim halde bu resmin rüyalarıma girdiğine inanıyordum. Bir resim, bir şiir, hiçbir şey anlatmak zorunda değildir. Fakat bu resim bana benden bir şeyler anlatıyordu. Enginleri çok özlememize rağmen sığışıp kaldığımız dört duvar arasında bize özgü, hayli kapanık, hayli küskün, yine de buruk sevinçlerle, çocukça neşelerle donanmış bir iç mekan yaratmak. Sebebi yokken şamdanlardaki mumlar bu yüzden yakılmış değil miydi zaten? Bu yüzden yakılmıştı. Perdeler yarı açıktı ve akşam üzeri henüz büsbütün ışıksız değildi. Daha kararmamıştı hava. Oysa mumlar yanıyordu. Yalnız insanların, hele kendileriyle baş başa kaldıkları anlarda, başkalarınca anlaşılmaz tavırları, seçimleri, tercihleri vardır. Ressam resminde mumları yakmıştı. Ben durup dururken kahkahalar atabilirim. Aynaya bakıp bakıp ağladığım çok olmuştur. Dediğim gibi, resim rüyalarıma giriyordu. Benim olsun falan istemiyordum. Sergide asılı durduğu köşede görmek yetmişti. Çerçevelenmiş cam ardında. Çerçeveye sığacak hali yoktu. Sonra bir iki albümde birisinde sağı soluna getirilerek ters basılmış, ötekisinde iç mekanın büyük adada olduğu belirtiliyor. Albümleri açıp onunla olmak yetiyordu. Ama sonraları keder vermeye başladı. Sırrını bana söylemiyor, benimle sırdaşlığa yanaşmıyordu. Onu düşündükçe ya da basılı albümde onunla baş başa kaldıkça harabede yol alır gibiydim. Harabenin hep taşında anılar vardı. Üstelik bu anılar salt kendi anılarım değildi. Sanatkarın hangi gün, hangi duyarlılıkla, hangi sızılarla resim yaptığını hatırlar gibiydim. Akşam üzerinde öyle keşfetmiştim. Akşamla bastıran gölgeler boğuyor, örtüler, mumlar, kurutulmuş çiçeklerden yapılma çelenkler, kordelalı çerçeve, hasır sepet, bir kumaş parçası, gardırobun üstündeki neyse ne. Burgaca kapılmışlar. Beni de kendilerine çekmek istiyorlar. Hep birlikte, dönene dönene, hislerden, fikirlerden, sanatlardan geçerek birbirimizde kayboluyor, birbirimize sırlar bırakıyorduk. Tepedeki köşkte eşyasız gördüğüm odayı terk ediyorum. Kepenkleri kapamam gerek. Resimdeki iç mekan ya burası değilse, böyle aşkla baktığım kaç odalar, kaç insanlar, kaç geceler, yangınlardan geçerek, yanılsamaları en büyük tutkular sanarak, kaç kez ayrılıkla donanmışken her birini aşk sanmıştım. Yeni resme geçiyordum. Hem de albümde sayfayı çevirir çevirmez, neydi bunlar? Yeni sır, sırlar, benim hissedip de bir türlü söze dökemediğim, yazıya geçiremediğim şeyler. Bildiğim kadarıyla duygu, düşünce, yaşadıklarımızın anlamını bizden sonraya söyleyebilmek, o anlamı öğrenmiş ve başkalarına iletmiş olmak. Koşup sanki ressamın elini yakalıyor. Neredeydik? Sahne gerisinden deniz fışırtılarının geldiği tiyatro dekorunda mı? Evet, işte bu resimde diyordum. Resimde burma burma bükülmüş perdeler, üst üste konmuş cilt cilt kitaplar, hastane karyolalarını andırır parmaklıklı karyola, yatak örtüsü, önce açılıp sonra yine burma burma toplanmış tül cibinlik ve perdelerin tamamıyla açık bıraktığı cam, sabah ışığının penceresi. Her şey tutuşuyordu. Biliyorum, kalbim gibi tutuşuyordu. Büyük ada, iç mekan, gravür. Dinleyen olsa hepsini anlatacaktım. Hepsini anlatmak istiyordum. Anlatacaklarım hakkında en küçük bir fikrim yoktu. Yaşlanmanın izlerini taşımayan ressam kadın, köşk, köşkün penceresinden bakınca uzakta deniz vardı. Yalnızca akan yelkenli. Geldi. Arkadan saçlarımı okşadı. Gülümseyerek benim portremi yap dedi. Kimin portresi? Fakat her zaman kalbimizde sevdiklerimizin portrelerini sonsuza kadar saklamaz mıyız? Onları ilk günkü gibi anımsarız. Burnumuzda tutar ilk gün, ilk oda, ilk yalnız baş başa kalış. Ressamın sözüne kulak verdikçe sonsuz anın içine gömülüyordum. Sen beni ebediyen görmesen de yaparsın. Yani ressama söylenmiş söze bir sigara yakıyor. Kim kime böyle bir söz söyleyebilir ki? Kim sevildiğine bu kadar ve bu kadar sevildiğine güvenebilir diyordum. Ressam dönüyor ve ebediyen yapmaya başlıyordu. İstanbul'a niye geldiğini bilmediğim müzisyen, ölüm ve anı. Hepsi de ölmüş ve ölümlerine inanılmamış bu insanlar arasında hikayeci kepenk demiyor, panjuru seçiyor, yeğiliyordu. Panjurlu yalının nerede olduğu belli değildi ya da ben dikkatli okumamıştım. Hikayenin kahramanı öykü kişisi değil, 20'lerinde bir delikanlıydı. Hikayeci onu çarçabuk, nasıl yazarımlara kapılmaksızın çizivermişti. Yüzünü gözünü, boyunu posunu seçemiyorduk ama panjurlu yalıya her gün, her saat, her an büyülenmişliğinden ete kemiğe dönüştürülebiliyorduk hikaye kahramanını. Yalı eskiydi, boyaları dökülmüştü, panjurları kapalıydı. Hikayeci hikaye kahramanının gözünden yalıya günün, gecenin renklerini kuşatıyor. Böylece gün ağarırken yalıda gümüşlü renkler gezinmeye koyuluyor. Kapalı havalarda o gümüş renkleri gün boyu daha da kararıyor. Hava açıksa denizlerin, mavilerin, denizdeki sandalların, denize yansıyan bütün renkleri yalıya vuruyordu. Yalnız akşam vakti gün batımında yalının tahtalarında boynuna kanayan yaralar, öylesi kızıl lekeler ortaya çıkarıyordu. Geceleyin karanlık bir kayayı andırıyordu yalı. Hikayeyi, ressamın eserlerini görmemişken, tepedeki köşke saplanıp kalmamışken okumuştum epey önce, ilk gençlik çağlarımda. O zamanlar yalnızca okumak vardı benim için. Resimlerden, başka sanatlardan neredeyse habersizdim. Bütün günler bir köşeye çekilir okurdum. Galatasaray Lisesi'nin geniş pencere kenarları, havuzlu arka bahçesi, evimizin yayları gevşek koltuğu, Üsküdar vapurunu beklediğim iskele. Her yazarı, her hikayeyi, her romanı severdim. Yeryüzünün bütün kitaplarını okumak isteğiyle dolup taştığımı hatırlıyorum. Belleğimizde nelerin iz bırakacağını, neden iz bırakacaklarını önceden kestiremeyiz, bilemeyiz. Gelişi güzel okuduğum hikaye, kardeşe öteki hikayelerle bütünlediği kitabı o mavi ve siyah kapaklı varlık yayınları arasından kitabı nereden edinmişsem, ben de yaşamaya koyulacaktı. Tıpkı hikaye kahramanının sağır yalıya bağlanışı gibi, ben de bu hikayeye bağlanmıştım. Günün birinde göreceğimi ummuyordum panjurlu yalıyı. Hikaye kahramanı fırtınalı gecede gelmiş, kömürlük penceresini kırmış, içeriye girmişti. Fırtınanın uğultusu baskın çıkıyor, camın kırılışı çevredekileri işitmiyorlardı. Hikayecinin kahramanını panjurlu yalıya sokabilmek için bu yolu seçmesi pek ilgimi çekmezdi. Bana öyle gelirdi ki hikaye kahramanı yaklaşır yaklaşmaz, rıhtıma ayak basar basmaz, panjurlu yalı kapılarını zaten kendiliğinden açacaktı ve bir gün oraya erişebilirsem bana da açacaktı. Panjurlu yalı karanlık yalı gibi boş değildi. Büyük çini sobasında hem çiçekler, yapraklar hem de 18. yüzyıl insanlarının birbirinden süslü giysili kabartmaları vardı. Duvarlardaki yağlı boya tablolar, şurada burada vazolar, sedefli aynalar, avizeler, her şey yerli yerindeydi. Hikaye kahramanı eşyayı fener ışığında tarıyor, birden bir tabloda durakalıyor. Tablodaki orman yolunda yürümek istiyordu. Hayır, bunlar çekici gelmezdi. Hatta orman yolunu betimleyen tabloyu, belki tablo dendiği için biraz bayağı bulurdum. Terk edilmiş bir yalıda eşyanın yerli yerindeliği sinirimi oynatırdı. Vazoların üstünde her nedense kadın, çocuk, erkek figürleri gezinip duruyor. Dahası fener ışığı onları taradıkça ve oradan oraya sıçradıkça insan figürlü vazolar küçük bir dünya meydana getiriyordu. Sonra yüksek tavandaki büyük avizenin billurlarından ebem kuşağı renkler dökülüşüyor. Hikaye kahramanı o renklerle hayalden hayale geçiyordu. Bunları sever miydim? Sevmiş olabilirim. Gel gelelim, hiçbiri beni kendi öyküme, şu şimdi kaleme getirmeye çabaladığım öyküye hazırlamamış. Gönlümü çelen seslermiş. Yalı sağırken yalının işitmediği ama hikaye kahramanının işittiği sesler. Onları hikayecinin yazdığı gibi her biri kısa hikayeler söylerken, maceralarını anlatırken işitmiyordum. Okuduğumda ister istemez işitmiştim. Ne var ki zaman geçtikçe sözler bölünmüş, erimiş, kopmuş, kopuk kopuk sözcükler kalmıştı geriye. Şu öyküme, resmim kalbimin atışı kadar bana yakındı. Anaforlardaki sözleri, sözcükleri henüz bir yere oturtamıyordum. Sözcükler içe, derine çekiyor, bir hikayenin sözleri ressamın sözlerine evriliyordu. Sonra hikayenin kahramanı duvarda asılı fotoğraflarda saçları bukleli bir kız çocuğu görüyordu.